Özsoy'la Charles.
Fenomen Türk'te yeni bir haftaya başlamak üzereyiz. Neyse ki güzel bir hafta olacağını düşünüyorum. Hava güzel bugün.
Ben çok
güzel bir hafta olacak. Güzel bir hafta. Güzel başladı, güzel bitireceğiz. Fenomen Türk'te şarjdayız. Atalar Hocam, Bilgehan Başkan ve ben sohbetimize başlıyoruz. Şarjda kalalım.
Murat Özsoy'la Şarj.
Şimdi Atalar Hocam, önemli bir konuyu burada gündeme getirmek istiyorum ama ne kadarını gündeme getiririz bilmiyorum. Şimdi öncelikle bir soru soralım. Burada bir anket yapmış olalım aramızda.
En sevdiğim.
Evet. Daha önceden pavyona gitme deneyimin oldu mu Bilgehan Başkan?
Olmadı bu arada.
Olmadı.
Evet.
Atalar Hocam, sizin hiç pavyona gitmişliğiniz var mı?
Pavyona gitmedim ama revü pavyondan sayılıyor mu? Revü gösterisi gibi böyle.
Öyle bir şey vardı değil mi hocam vardı. Önceden? Bu Rusların pavyonu gibi bir şey galiba. Evet, daha doğrusu bir dans gösterisi.
Karışık. Karışık.
Tamam. Bununla ortam pavyonun pavyon ilgisi yok. Ama. Öyle mi?
Yani lüks bir pavyon gibi.
He. Şimdi bir yerin, şimdi bak, pavyona gitmek deyince insanlar da kulaklarında böyle ne kadar ayıp gibi bir şey canlanıyor olabilir. Gerçi bu diziden sonra, Yılmaz Erdoğan dizisinden sonra pavyonculuk ve pavyon diye bir şeyin olduğunu, bunun bir kültür olduğunu anladı insanlar.
Ankara'da hocam çok meşhur değil mi?
Ankara'nın iki şeyi meşhur zaten. Aspava'sı galiba, o Aspava dedikleri.
Evet.
Normal döner bence.
Evet.
Bunu buradan linç yemek istemem bu arada. Bu konuya girmeyeceğim. Yani çünkü çok gereksiz bir linç olur yani. Ankaralılar muhtemelen sahip çıkacaklar kültürlerine. Pavyonculuk konusuna destekliyorum Ankaralıları. Pavyon eğlencesi enteresan bir eğlence hocam. Şimdi pavyon dediğimiz şey öncelikle gece kulübünün bir versiyonu. Çalınan müzikle herhalde değil mi? Ortamın erilliği herhalde biraz belirleyici oluyor pavyonda.
Hocam. Kendi konsepti var tabii. Yani
bir konsepti var. Şarkı, evet. Türkü ve işte çeşitli şeyler. Şimdi hocam pavyon zaten soyu tükenmekte olan bir kültürümüz. Artık insanlar pavyona gitmiyorlar. Yani benim mesela hayatımda şu an arkadaşlarım arasında pavyona giden insan yok. Pavyona düşmek
meraktan gidiliyor.
Evet.
Daha çok.
Ya Ankara'ya gittiğinde turistik bir aktivite olarak ben onu görüyorum, evet. Hocam. Yani İstanbul'da bir pavyona gönüllü olarak birisi gitmiyordur diye düşünüyorum. Ya da amacı farklıdır. Ya da bilmeden o şeye çekiliyor olabilir. Çünkü fiyatlar biraz
iddialı.
Tuzlu hocam. Yani pavyonculuktaki en büyük mesele pavyon fiyatlarının yükselişi. Şimdi biliyorsun ekonomiden dolayı salatalığın fiyatı olsun, mazotun fiyatı, her şeye bir zam gelmiş. Pavyonculuğa da hocam bir zam gelmiş. Pavyonda bir hesap gelmiş vatandaşın bir tanesine. Ve bu hesabı paylaşmış kendisi.
Ne kadar?
62.100 lira ödemiş hocam bir gecede vatandaşımız. 62.100 liralık bir cezası olmuş yani, pavyona gitmenin cezası olarak düşünelim bunu. Şimdi tek tek ben sana şeyi soracağım hocam, fiyat olarak. Tabi bazılarını söyleyebileceğiz, bazılarını söyleyemeyeceğiz. Meyve tabağıyla başlayalım mı?
Lütfen.
Bir meyve tabağına kaç para vermezsin?
500 lira vermem.
500 lira vermezsin. Bilgehan Başkan, sen kaç para vermezsin bir meyve tabağına?
Yani hani...
Düşününce... Ama bir şey söyleyeyim, 500 az oldu hocam.
500 yanar... çok az oldu.
Şimdi bak, yanar dönerle düşün. Muzuyla, şeftalisiyle.
Ha, o şık mışık olunca tabii artıyor fiyatı. Tamam,
evet,
hadi.
Ama şu
hadi 1000 lira diyelim.
Tamam,
1000 lira vermem.
İnsaflı söyledin. 4500 lira geçirmiştir hocam vatandaşımıza.
Yani o meyvenin içindeki meyvelerin totalde kilosundan evet. Çıksan ne kadar tutmuşsun?
Yok, öyle hesaplayamıyoruz hocam. Öyle hesaplayamıyoruz. Mezeye 9000 yazmışlar. Bu havada bir şey. Belki çok meze yedi. Ben zannetmiyorum. Meyve tabağı 4500 ise muhtemelen bir kül tabasının içine biraz mayonez damlatıp getirmiş olabilirler yani, hani meze niyetine. Konfeti hocam. Demek ki vatandaş çok heyecanlı ve mutluydu o gün. Bir konfeti açmış. 600 lira.
600 lira. 600 lira.
Evet, 600 lira yazmışlar. Bir de hocam burada hiç anlamadığım rakamlar var. Bunu pavyoncular bilir muhtemelen. Tükenmez bihtere 2000 lira vermiş. Yerim Aylin 2200 lira. Hızlı Jale 3100 lira. Hocam bunlar nedir acaba?
Onlarla oturup sohbet ediyor.
En yüksek Hızlı Jale mi almış?
Hızlı Jale 3000. Oğlum bunu konuşamayız radyoda, bir şey söyleyeceğim. Ben bunları yemek falan zannettim. Bir dakika. Tamam, pavyonculuğu bilmediğimizi öğrendim. Böyle bir şey bence konuşamayız diye düşünüyorum biz radyoda. Neyse, 62.100 liraymış şu an. Ortalama bir vatandaşın pavyon masrafı hocam. Hayat gerçekten çok pahalı.
Gidilmez.
Evet, gerçekten zor. Pavyoncunun da hali zor hocam.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam ekonomiden girmişken madem, yine bir zam haberi. Acı bir zam haberi hocam. Bir şeye daha zam geldi. Hepimizin mecbur olduğu bir şeye, kullanmamız gereken bir şeye. Ama öyle bir zam ki bu hocam, bize çok koymayacak. Daha çok sevenlerimizi üzecek bir zam.
Nasıl bir zam?
Yani bizim kullandığımız bir şey bu Bilgehan Başkan.
Biz dediğin üçümüz.
Hepimizin
kullanıyoruz.
Hepimizin kullandığı bir şey. Ekmek gibi, su gibi bir şey düşün.
Kimiz üzecekti?
Fakat parasını biz ödemeyeceğiz.
Kim ödeyecek?
Eşimiz dostumuza girecek o zaman.
O nasıl oluyor ya?
İşte bulmaca gibi bir şey. Söylüyorum arkadaşlar, yeni bir zam haberimiz. İstanbul'da mezar yerlerine %200 zam yapmışlar.
Var mıymış ki yer?
Hocam en ucuz boş mezar. Yani görsen yatmam burada diyeceğin bir mezar. Yani ben burada yatılırım abi, bir kere ölüyorsun ya. Yani bir kere ölüyorsun ya, ben burada yatmam diyeceğim bir yer. Ölsem de yatmam diyeceğim bir yer 10 bin liraymış hocam. 10.750 lira.
İyi, o kadar çok değilmiş ya.
Abi
çok
değil mi? Ben 1 milyon liraya çıktık diye düşünüyorum.
Valla şöyle, en pahalı boş mezar, madem sen üst paket istiyorsun, premium bir mezarım var. Tam sana göre Bilgehan Başkan.
Ben isterim.
Çok güzel, hem manzarası var, hem yeşillik, çimenlik. Nezih insanlar yatıyor yanında. O da güzel bir şey.
Güzel.
Yani yanında ki. Kimin yattığı dönem değil mi kardeşim?
Şimdi tabii ki yani.
Nezih insanlar yatıyor yani.
Etkileşim içerisindeyiz ne de olsa.
Fiyatı sana 334.896 lira kardeşim. Hadi 896'sını almayayım. Hadi 334 bin liraya bağlayalım bu iş. İstanbul'da bulacağın hocam en temiz. Bilmiyorum doğru mu
ölmemeye
bu haber. Bana ucuz geldi bu arada. Türkiye'de galiba bir tek mezar ucuz.
Şu an gördüğüm yerse bayağı iyiymiş bu arada. Ben orada yatarım.
Ben burada şimdi yatarım. Kira vereceğim. Bak şuraya çünkü.
Olur.
Bak şurası ne bence o? Burası hocam Aşiyan gibi Aşiyan. Bir yer olabilir.
Aşiyan'ın.
Ama evet. Yer bulamazsın Aşiyan'da.
Benim evimin evet. Öyle manzarası yok.
Bir arkadaşımın aile şeyi vardı orada Aşiyan'da.
Mezarlığı mı vardı?
Evet, vefat etti en son onun için.
Hocam burada yer olmaması lazım ha. Burası çok kapış kapış giden bir yer. Bilgehan Başkan bak, yaşarken oturmadın böyle bir yerde. Öldüğünde inşallah kardeşin nasip olur be. Bak 334 bin lira diyor. Aylık gibi düşünme bunu, ömürlük ya. Bir kere ölüyorsun ya, öyle düşün. Yani hani düğün gibi düşün, bir kere yapıyorsun. Bu masrafı vereceksin yani. Önemsiyor musun hocam nerede yatacağını, hiç düşündün
yok,
mü?
Hiç.
Bunu önemseyen insan da çok duymadım ben ha. İnsanlar genelde her şeylerini böyle hesaplarlar ya.
Evet.
Var ama önemseyen.
Eski nesilde var sanki.
Gerçekten var ama.
Bir de mesela şuraya
gömüyorlar falan. Ha. Aile şeyi.
Şeyi duydum hocam ben. Almışken alınmalı var. Mesela dedeme mezar alırken anneanneme sen de burada olur mu diye sorulması hoş bir şey değil yani. Hani 5 sene sonra sen de gideceksin demek gibi bir şey bu. Hoş değil yani. Hani almışken mesela aldık, anneannemin de yanında hazır. Anneannem yaşıyor mesela. Yani
tatsız
yani. Bir insanın mezarının hazır olması iyi bir şey mi? Ama ben gerçekten bu habere mutlu oldum. Yani ölecek olanlar adına en azından. Hani yakın zamanda ölmeyi düşünen varsa bilmiyorum. Çünkü 10 bin lira İstanbul'da 10 bin liraya gerçekten
hani uygun, kira yok.
Bulamazsın
İstanbul'un sınırlarındadır herhalde.
Muhtemelen. Ama olsun hocam, nerede ölüyorsun? İstanbul'da ölüyüm. Hani o da iyi bir şey. Nerenin ölüsü? İstanbul. Hani en pahalısı 334 bin lira diyor. Burada bir numara vardır. Bence burada bir kura mı, kontenjan mı? Yoksa herkes Aşiyan'da yatar.
Çok iyi oldu, moral verdik insanlara.
Evet. Yani böyle bir haberim var. Zam haberi olarak bakmayın. Uygun fiyatlar var. Yani şu 334 bin lira olan ben bakacağım. Şeyde vardı belki, internette buluruz belki o sitede. Sahibinden değil de o şey mezar belki daha ilk şeyinden yani yapıldığı gibi. Hayırlısı uğurlusu bakalım.
Murat Özsoy'la Şarj.
Şimdi yine bir araştırmamızla devam edeceğiz. İdeal eş tipi belli olmuş kadınlar için. Hocam bunu muhtemelen bir erkek önerdi. Psikologlara göreymiş hocam ama diyor ki bir derginin haberi hocam, yurt dışında bir dergi. Diyor ki oyun oynayan erkekler en iyi kocalardır demiş.
Bilgisayar oyunu mu?
Bence ondan bahsediyor. Buradaki fotoğrafta bilgisayar başında. Çünkü bu oyunun ne olduğu önemli. Şimdi adamın mesela her hafta bir barbutu varsa bu adamın, zarı varsa, şeyi varsa olmaz yani. Ya da okey tavlası varsa sürekli, o da olmaz. Onun dışında kumarı zaten tasvip etmiyoruz, olmaz. En idealini düşündüğün zaman burada galiba mantıklı olan şey bilgisayar oyunları, konsol oyunları.
O da ama olduğu zaman o da sıkıntı olabilir elbette.
Ya kadınlar pek sevmiyor diye biliyorum.
Yani şeyle alakalı olabilir. Evlilik yılıyla alakalı. Mesela diyelim 20 yıllık bir evlilikte hocam. Şu anda oyuna sarsan. İlk günde oyuna sarman gibi olmaz. O kadar umursamaz bence
tabii,
Arzu.
Tabii.
Daha da mutlu olur hatta. Adam evinde belli ki yani. Hani.
Ben de başka türlü sarıyorum işte. Müzikle.
Tabii bir lazım. Şey bulacaksın. Zaten bunlar zaten eşimiz için yaptığımız şeyler değil. Kendimiz için. Ama eşimiz de sağ olsun bizi layık ya da değerli görüyor.
Bir uğraşının olması, bir hobisinin olması.
Evet.
İyidir çünkü aslında bir şeyle ilgileniyor.
Kesinlikle. Hocam bir de ben sana söyleyeyim. Bak gerçekten şimdi yeni jenerasyonda var. Yani bizden sonraki jenerasyon artık baba olduğu zaman, büyüdüğü zaman ya da işte 60 yaşına geldiği zaman bile bence bilgisayar oyunları, konsol oyunları bunlara ilgi duyacak. Yani benim babamın çocukluğunda olmadığı için o duymadı. Tabii. Ama mesela ben baba olsam şimdi 50 yaşında da 60 yaşında da benim elimde muhtemelen bir konsol oyunu.
Ya
Olacak yani.
Erkekler... Bebek kucağımızda bir oyun oynama serüveni.
He ya, oğlunla kızınla oynarsın, daha da güzel sarar bir şey.
Erkeklerde özellikle bu oyunu bırakmama, yani genel anlamda oyunu evet bırakmama şeyi çok fazla var. Yani o çocuksuluk belki var.
Kesinlikle.
Erkeklerde. Onu korumak için de aslında sarıldığı bir şey oluyor. Yani bu
evet
halı sahada maç da olabilir, bilgisayar oyunu da olabilir ya da balığa gitmek de olabilir. Evet.
Bizim o içgüdüsel kendimizi gösterme şeyimizi baskılıyor galiba.
Kesinlikle. Bir de iş yerinde atamadığımız egolarımız oluyor bazen. Oluyor. Hani şu lan şunun kafasına şöyle vuramadım kül tablasını dediğin durumlar oluyor. Onun yerine hemen bir oyun açıyorsun. Orada kül tablası simulator diye bir oyun var. Kafaya kafaya vuruyorsun mesela.
Çocuklar için de bu arada bir psikologla okulla ilgili bir şeyde, seminer gibi bir şeyde dinlemiştim. Çocuklarda da belli bir derecede şiddetli oyunu aslında
tabii
yani öneri gibi değil de şey yapmıyorlar yani. Yani biz böyle doğru çekiniriz, bu çocuk işte herkesi öldürüyor oyunda, çok bir şey. Aslında şiddeti sönümlendirdiği bir yer diye
doğru
bir şey
çok arada bir şey hocam. Hem şiddeti de körükleyebilir diyorlar. Ama bir yandan da işte bir katarsis efekti yaratarak çocukta bir rahatlama, suni bir rahatlama yaratarak sınıfta arkadaşının saçını başını çekmesini engelleyebilir. Çünkü çocukların var hocam içinde bir
şiddet
ama bu
içinde var.
Evet, ama bu öfkeyle gelen bir şiddet değil çocuklarda. Bizde öfkeyle gelen bir şiddet. Onlarda böyle maymunsu bir içgüdüyle evet, gelen bir şiddet. Tabii. Yani o bonobo maymunları gibi
aslında
gelen.
Aslında insanlığı sonradan kazanıyor insan.
Evet.
Yani
evet
çocukken insan.
Aynen. O evrime evet diyoruz ya mesela, maymundan evet nasıl buraya geldik. Bir çocuğu izlediğin zaman görüyorsun. Mesela benim çocukluğum tam bir maymundan insana dönüş. Maddi manevi. Gerçekten benim çocukluğuma bakarsanız yani doğduğumdaki kıllı halimden 3 yaşındaki halime, 14 yaşında kollarım uzun, bacaklarım kısa, kafam incecik falan bir ergen halime ve bugünüme bakarsanız aslında insanlığın evrimini çok net anlayacaksınız. Yani tabii Darwin kalkıp da Galapagos
biraz
adalarında
biraz üstüne yatırım yaptığında nereden tabii nereye geldiğini tabii görüyorsun.
Yani Darwin'in yaptığı o işte evrim teorisi falan, adam gitmiş Galapagos adasına işte efendim oradaki kospayı, kurbağayı izle. Ya gerek yok hocam. Benim çocukluk fotoğraflarımı versem
İnsan
sana.
İnsan evladına bak evet bakıldığı zaman görülüyor.
Evrimin ispatıyız hocam. Deliliyiz. Şu an goril gibi bir şeyim. Henüz daha tam. Yani gorilin hallicesi hocam. Yani bir gorili bayram tıraşına götür. Neye benziyorsa o
hatta
pozisyondayım.
Hatta bazı goriller çok anlamlı bakıyor ya böyle.
Evet, ben bazen boş bakıyorum. Evet hocam, amacımız bu, dünyaya geldik, evrileceğiz, en iyi halimize geleceğiz inşallah. Maymundan insanlığa doğru çalışmaya devam.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam hiç başka bir ülkenin vatandaşlığını almayı düşündün mü? Hangi ülke?
Yani şu vize olaylarından dolayı.
Bir Avrupa vatandaşlığı istersin değil mi? Schengen'imiz olsun isterdik. Gerçekten vize olayından dolayı hocam bıktım mı?
Evet.
Ya? Vallahi bıktım ya. Ne zaman gidecek olsam o vize sürecini başlatmayı düşünüyorum. O vize süreci, randevusu, bilmemesi bitmeyen bir çile
yani. Yani insanın seyahat özgürlüğünün bu kadar kısıtlı olması evet çok evet can sıkıcı.
Hangi ülke var mesela Avrupa'da hocam? Şöyle Yunanistan gibi sakin sessiz bir yer mi ararsın? Yoksa daha böyle Avrupa Fransa'dır, Belçika'dır ya da Londra'dır.
Vatandaşlık mı?
Evet.
Pasaportu en güçlü olanlardan birini isterdim.
Avrupa genelde iyidir diye düşünüyorum bu konuda. Şimdi ben size birkaç tane şey okuyacağım buradan. Enteresan. Hangi ülkeden para karşılığı biz vatandaşlık alabiliriz? Böyle bir durum var hocam. Biliyorsun yabancılar da Türkiye'den belli tabii onda, o da var listede. Belli şartlar altında Türkiye'den de vatandaşlık, pasaport alabiliyorsun.
Ya özellikle bizden mi alıyorlarmış?
Yok, bizden alan ülkeler var. Ama tamam, hani bizim pasaportu kendi amacıyla, yani buraya gelmek için alıyordur muhtemelen. Bir yerde geçmiyor bizim pasaportumuz. Geçiyor mu hocam doğru?
Geçiyor ama çok yani, güçlü pasaportlar.
Yani
değil,
işte maalesef. İngiltere'ye gitsen vize alacaksın. Amerika'ya gitsen vize alacaksın. Avrupa'ya vize sıkıntısı var. Hocam 350 bin dinara, Ürdün vatandaşlığı alabiliyormuşsun.
Çok ben, para sanki ya.
Ben şu söyleyeyim, bana 100 bin dinar verseler üstüne ben almam. Ürdün vatandaşlığı almam diye düşünüyorum. Ben Ürdün vatandaşlığı var mı, öyle bir hobin isteği?
Yok.
Ben de almam. Mısır'dan hocam 250 bin dolara Mısır pasaportu veriyorlarmış.
Hayatta.
Bayağı pahalı.
Mısır'da da bir işim yok ya, Mısır. Yani gerçi şeye bakmak lazım da bunun dünyadaki işte gücü ama ben Mısır pasaportu yok babacığım ya. Hocam Yunanistan'da 250 bin avroluk yatırım yapana, bir yatırım yoluyla işte evdir mevdir, 250 bin avro dedikleri euro para verdiğin zaman bir pasaport alma şansın var.
Uygun.
Bu durumda tabii ki hocam bu yalnız pasaport olmasa gerek. Burada yanlış var. Bence bu haber
oturum veriyor.
Evet, bu oturma izni ve vatandaşlık. Yani vatandaşlıktan sonra pasaport başka bir
şey. Vatandaşlık öyle kolay verilen bir şey değil zaten.
Bunlar veriyor diyor hocam böyle bir iddiaya göre.
Her kere Yunanistan'a girdin mi diğer vize gerektiren ülkede girebiliyorsun.
Altın vize hocam. Bence vatandaşlık değil.
O şöyle oluyor. Oturum izni veriyor sana evet ve belli bir süreyle senin orada vakit geçirmen evet gerekiyor. İşte 3 sene 5 sene.
Evet.
Belli sayı günü doldurduğunda vatandaşta ve pasaporta erişiyoruz.
Evet, şimdi bakıyorum burada en ucuzu hocam. Costa Rica diyor, 150 bin dolarlık bir konut aldığın zaman Costa Rica'dan bir vatandaşlık alma şansın varmış. Gitmeyeceğimiz, yani görmeyeceğimiz bir yer yani Costa Rica. Panama varmış hocam, 100 bin Amerikan doları karşılığında Panama veriyormuş. Panama enteresan bir yer. Belki bir işe yarıyordur oranın pasaportu. Biraz da böyle illegal millegal durumlarda falan. Panama herhalde bundan. Yoksa Panama pasaportu kim ne yapsın ya, Panama pasaportu. Letonya var hocam, Letonya. Avrupa mı? Avrupa'ya evet. Baktığın zaman 60 bin euro. Ha? 60 bin euro. Letonya Schengen üyesi mi acaba?
Aday da olabilir, olmuş da olabilir.
Hocam 60 bin euro olur ya. Bir şekilde denkleştirelim. Letonya. Lüksemburg var hocam, 500 bin euro. Lüksemburglular bizi şey etmeye çalışıyor. Yani bir ülke 20 kişi yaşıyor, 500 bin euro fazla değil.
Lüksemburg da en refah seviyesi yüksek ülkelerden biri.
Doğru, ama biz gittiğimizde gene fakir olarak gideceğiz. Hatta oradaki en refah ülkedeki en fakir adam olacağız muhtemelen biz gidersek. O yüzden bizim işimiz yaramaz. Portekiz var Bilgehan Başkan. Portekiz 250 bin avroluk bir yatırım yaptığında
arkadaşım yaptığı için
Portekiz
biliyorum.
Bak iyi
Portekiz
yani.
Olur hocam be.
Letonya ile Portekiz arasında.
Evet, Letonya soğuk mudur acaba?
Biraz olabilir.
Evet, Portekiz'de biz bir ılımanda güzel bir iklimde buluruz. Ama en güzeli bizim memleketimiz. Bence en güzeli şöyle olsun. 250 bin euroyu oraya vermeyip ne yapabiliriz de bizim pasaportumuz? Ya vize nereye dağıtsak acaba?
O parayı tutarsan vize almak.
Mesela vizeyi daha kolay alırız. Benim aklıma gelen fikir bu. Yani bankada tutalım parayı, biz vize alalım. Çünkü bizim ülkemiz güzel. Biz vatandaşlar falan istemiyoruz yani. Bir Schengen'imiz olsa bize
kafi. En güzel yerlerden biri dünyada.
Evet, yani Avrupa bize bir kolaylık yaparsa bu konuda özellikle mutlu oluruz.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam acaba diyorum futbolda teknik direktörlük dediğimiz şeyde şu gazlamak, bağırmak, çağırmak bu motive ediyor mu futbolcuları, merak ediyorum.
Adrenalin var ya orada, ediyor olabilir. Yani çok onun şey olarak algılamıyor olabilirler. Hani
yani çocuklar ve öğretmen gibi bir modda herhalde dinliyor futbolcular da bunu.
Teknik direktörleri mi?
Evet. Yani mesela şimdi bana gelse birisi, çalıştığım yerdeki patron, bağıra bağıra dese ki bundan sonra böyle yapacağız, tamam mısınız, var mısınız, Allah yardımcı olsun falan dese, ben derim deli misin, nesin kardeşim, ne bağırıyorsun?
O işin doğasında var. Yani senin yaptığın işlerde o tam evet. tersi etki yaratabilir ama o
evet.
öyle biraz savaşçı ruhu yüklemek için aynen. etkili evet. olabilir orada.
Hocam yarıyormuş gibi duruyor. Geçenlerde Arda Turan biliyorsun Shakhtar Donetsk'in başında şu an teknik direktör. Evet. Bir videosuna denk geldim. İçeri giriyor, çat pat İngilizcesiyle hiç umursamadan bunu, derdini anlatacak kadar konuşuyor çünkü. Bağıra bağıra ve gazı vere vere yani. Ben bile izlerken yataktaydım hocam, yorganı bir attım, çeki düzen verdim kendime, kalktım üzerime bir şey giydim falan yani. Neden dedim ya, neden daha iyisini yapmayayım? Hanım neden saat 10 ve ben yatıyorum diye böyle bir motive oldum. Demek ki bu spor olduğu için herhalde, biraz da adrenaline bağlı olduğu için motivasyon yarıyor.
Kesinlikle.
Fatih Terim'in böyle videoları vardı. Allah yardımcınız olsun! Hani bağırıyor evet. böyle şeyde, o da böyle insanları gazlayan bir şey. Demek ki o da o dönem, çünkü Avrupa Kupası'nı kazandıkları zaman, Galatasaray'ın kazandığımız zaman diyelim, bir Galatasaray'da olmasak da gerçekten gazla çalışıyorlar gibi bir hava vardı.
Yani orada 20-25 tane futbolcuya, hatta yardımcıların falan var. Evet. 30-35 kişiye konuşuyorsun ve bunlar erkek. Ve çıkıp şey yapmıyorlar yani, kim sahada papatya toplamıyorlar ya, bir orada evet, mücadele bir var ve
sertlik var orada.
Bir sertlik de var. Onun evet. için biraz o gazı vermek, ama kararında belki o biraz bir tık yükseldiği zaman ters tepebilir. Evet, antipatik bir hale gelebilir.
Terim'in İtalya'da ters tepmişti ya bazı.
Öyle diyorlar, öyle iddialar var. Bilmiyoruz tabii, orada bir sürü şey de konuşuyor ama.
Tabii.
Mesela yani girip mesela futbolcunda yani kalbini kıracak kadar ne bileyim. Ulan sizin haysiyetiniz yok mu? Şerefiniz yok mu dersen olmaz yani. Onu herhalde onu daha olumlu pozitif bir yerden şey yapacaksın. Vallahi gördüm, takdir ettim hocam. Arda Turan şaka maka. Teknik direktör olmuş yani. Burada da bir tecrübesi oldu. Burada da fena değildi. Ama şu an Shakhtar Donetsk'in başında
oyunculuk
yani.
Oyunculuk kariyerinde böyle son dönemlerde bir de kötü bir profil çizdikten sonra, ben de evet. gördükten sonra mesela adamın işi buymuş belki de. Evet. Gerçekten başarılı olmasını diliyorum bu arada.
Ya sonuçta tecrübesi var oyunculuk zamanından. İyi kulüplerde evet. oynadı. Oradaki görgüyü biraz disiplinli bir şekilde kendi evet. geliştirmeye adadığı zaman olmaması evet, için hocam. Sebep yok.
Tabii bir tek mevzu şu, Ukrayna'dalar bunlar, Donetsk'te ve savaş var yani orada o hala.
Çok, evet çok.
O yüzden helal olsun ya, oraya gitmek de cesaret, orada bu işin altından kalkmak
evet,
da cesaret.
Çok zor iş.
Arda Turan'ı sevmem etmem hocam futbolculuk zamanından ama çok başarılı, çok güzel gözüküyor. Takdir ediyoruz kendisini, saygılar, sevgiler diyelim.
Murat Özsoy'la Şarj.
İstanbul'la ilgili bir konuyu dile getirmek istiyorum hocam. Bir dönem ben de oralarda yurt zamanlarında kaldıydım. İstanbul'umuzun bir yeri var. İsmi en şirin olan fakat hiçbir şekilde şirinlik kelimesiyle yan yana koysan kelimenin kendinden utanacağı bir yer hocam.
Geçmişten
şirin evler.
Kalma galiba isim.
Şirin evler. Ya bir dönem demek ki orada şirin evler varmış. Yani öyle bir izlenim ya da şirinler yaşıyormuş belki bir zamanlar bilmiyorum Gargamel'le beraber. Şu an Gargamel'in şeyi gibi hocam böyle arka bahçesi gibi deposu gibi bir yer.
Yani ben bir dönem hayatım oralara yakın yerlerde geçti. Ben evet. Hiçbir zaman oranın şirin evlerinin olduğu bir dönemi hatırlamıyorum. Yani hep şirin evler gibiydi.
Evet yani muhtemelen o ilk yapılan evler de duruyordur orada bir yerde. Diğer binaların gölgesinde bir yerde duruyordur. Ben şirin evlerde çok gezdim. Hiç şirin bir ev görmedim. Yani hani şirin evlerin şirin olmasını geçtim. Şirin evlerde şirin bir ev de görmedim ben. Yani berbat evler gibi diyebiliriz. Ya da böyle kasvetli evler, can sıkıcı evler, tehlikeli sakat evler mesela.
İstanbul'a biri geldi yeni. Ev tutacak. Evet. Sen sayıyorsun. İşte şurası, burası, Kadıköy bilmem ne. Şirin evler dedim. Yani duyan kişi hemen şirin evlere yükselir.
Tabii. Düşünür der ki lan bahçeli, manzaralı, kuşlar ötüyor böyle. İnekleri var arka komşumuzun. Şirin evler. Vay ne kadar şirin bir hayat sizleri bekliyor. Bu kadar kasvetli, bu kadar garip. Bu kadar böyle cam kaplamalı, bu kadar alüminyum doğramalı, bu kadar PVC'li bir başka yer daha yok hocam. Yani 90'lar 2000 mimarisinin, 90'lar dedi 2000 mimarisinin ki buna mimari denmez, 2000'in yığma kültürünün diyelim. Betonları üstte yığarak bina yaptığımız dönemler. Oraya bir örnektir şirin evler. Yani yan tarafın outlet, alt katında bir garip bir internet kafe mi var ne var, üst katında bir türkü bar var. Yanında
gerçekten
bir,
öyle.
Yanında düğün yapılıyor. Önünde de bir şey var. Adam böyle eline bir şeyler almış. Karşıdaki çiğ köftecinin açılışını yapıyor bir yandan. Bir curcuna.
Ben yani, Taksim'i o kadar renkli görmemiştim bir gittiğimde bu arada.
Garip bir yer. Yani bir curcuna. Gerçekten Pinokyo'nun hani böyle hikayesini bilir misin hocam? Pinokyo alır insan olduktan sonra böyle gider bir sirk gibi bir yerde başına. O yani. Şirin evler fantastik bir
belki
yer.
Belki onun üstüne tasarlanmıştır.
Yani böyle bir şey olmalı. Bir yandan diğer tarafı hani bu çok meşhur bir şakadır ama. Hani bir de köprü var orada bir tane şirin evler Ataköy'e bağlayan köprü. O tarafa geçtiğinde bir anda böyle bir coşku, yaşama sevinci gelir sana. Böyle bir estetik kaygısı gelir ki Ataköy gerçekten Türkiye'de yapılmış, o zaman için konuşuyorum. Sonradan yapılanları bilmiyorum ama en güzel projelerden bir tanesi bence.
Aslında oraya baktığın zaman da sosyal konut gibi duruyor. Yani o
tabii
şirin
ilk evleri
yani,
öyle.
Ama tabii ikisini karşılaştırdığında tabii ki Ataköy.
Evet. Yani muhtemelen önce şirin evleri yaptılar, sonra oradan dersler çıkarıp muhtemelen. Yani burası olmadı lan, adını da şirin koyduk. Yani bu meymenetsiz evleri biz neden yaptık o zaman şirin bir yerse burası diye. Şu anda şirin evlerden geçmekte olan varsa, evi şirin evde olan varsa, orada yaşayan varsa, benim gibi oralarda bir dönem yaşayan varsa Allah kolaylık versin diyelim. Bir insanın uyandığında ya da yatağa gitmeden önce gördüğü yerin de estetik ve güzel olması iyi bir şey. Bize hayat enerjisi veren bir şey. Şirin evler şirin değil abi. Kimse yetkilisi sorumlusu. Buradan duyurmak isterim. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam parasızlık zeka seviyemizi yaklaşık 13 puan düşürüyormuş. Bunu okumuştuk ama bu farklı bir detay girmiş. 13 puan demiş yani. Parasızlık zeka seviyemizi 13 puan düşürüyorsa bu puanın 100 üzerinden mi değerlendireceğiz bunu? Bence o kadar kötü değilmiş.
Olur mu ya, 13 puan az mı?
Kaç puan hocam bizim zekamız normalde? Yani 20 puan olan için az. Yani zekanın birimi puan mıdır acaba?
Ha şöyle 100 desen, %10 düşse...
Gayet güzel.
Güzel mi?
Hocam benim cebime para girdiği zaman %30 bozuluyor benim zekam. Geri zekalı gibi harcama yapıyorum. Daha salak oluyorum yani. Önüme geleni almak istiyorum yani. Bence parasızlık tam tersi, insanı zeki de yapabilir. Yani en ufak bir şey tasarruf etmeyi, aman lan oradan nasıl para bulurum diye çözmeyi...
Doğru.
Bak bunları dile getirelim. Bence bu iddia yanlış.
Evet, parasızlık yaratıcılığı körükler
net
aslında.
Bir şekilde. Bak cebinde parası
moralsizlik
olan.
Moralsizlik yapabilir.
Aynen abi. Cebinde parası olan bir adam işmiş yapmaz kardeşim. Yapası gelmez yani. Cebinde parası olup kendi başına proje yapan, ne bileyim bir memlekete millete faydam olsun diye uğraşan bir adamı takdir etmen lazım. Bilgehan Başkan.
Doğru.
Çünkü cebinde parası varken bir şey yapmak zorunda değil aslında. Yani sallaya sallaya gezebilir paralarını. Evet yapabilir. O yüzden parasız insan, şimdi nereye geldik biz bu tezin sonunda anlamadım. Para mı zekayı düşürüyor, parasızlık mı? Ben parasızlık değil, para zekayı düşürür derim hocam. Sen ne diyorsun?
Yani parasızlık yaratıcılığı arttırabilir, zekayı etkileyebilir
bence
ama.
Bence de arttırabilir ama zekayı da. Yani yaratıcılığı arttırınca
yani
zekalı.
Yani şöyle beslenme falan etkilediği için moralsiz beslenme.
Doğru hocam. Her gün tavuklu pilav yersen benim gibi zeka seven yerlere düşer mesela.
Sen araştırmaya saygı duydun.
Neden? Zeka seviyesi düşürür diyorsun. Bir yandan doğru, haklı tarafı şey olabilir ya, bir kasvet çöküyor insanın içine, param kalmadı, endişe yani, kaygı.
Endişe ve kaygı zaten insanı en çok zorlayan şeylerden biri sende.
Barınma, evet, kaygı insanı beynini küçültür.
Barınma sıkıntısı çekeceksin, işte yeme içme sıkıntısı çekeceksin, hani daha ne kaldı ki zaten
geri. Doğru. O zaman haklı da olabilir bu iddia, haksız da olabilir.
Olabilir.
Onu bilemedik hocam. Parası olan insan o zaman bunu bize yazsın. Parası olanlar yazsın. Benim zekamı arttırıyor. Parasız olanlar da yazsın. Benim zekamı düşürüyor. İddiaya göre düşürüyormuş parasızlık. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Bizim klasik haberlerimizden bir tanesi hocam. Bu sefer Kocaeli'de yaşanmış. Kocaeli'de ağacın dibine bırakılan poşette 60 bin dolar bulan temizlik görevlisi parayı sahibine teslim etmiş. Sizce ne olmuş sonunda? Abime bir tane şey vermişler hocam. Hediye çeki vermişler çeyrek. Abimize.
Çeyrek ne kadarmış hediye çeki?
Hediye çekidir yani. Ne olacak
kıyafet
diye.
Kıyafet.
Ha, o düşünen adam mağaza falan sahibi herhalde. He. Şöyle bir hediye çeki vermiş alışveriş yapsın diye. Tabii ki yani olması gereken bu aslına bakarsan. Yani adam 60 bin dolara buldun. Al kardeşim 30 bini senin diyecek hali yok. Ama yani insan üzülüyor ya.
500 dolar daha iyi olurdu.
Yani belki de ona muadil bir şey.
1000 dolarını atarsın ya.
Bence de hocam 1000 dolar atman lazım ya. Yoktu çünkü o para, gitti yani. Almıştı bir tanesi çakalım, bir tanesi gitmişti. Abimiz almış çantayı, 60 bin doları bulmuş içinde. Demiş ki aklımdan asla kötü bir niyet geçmedi. Derhal aradım ve sahibini buldum, sahibine teslim ettim
hep
demiş.
Hep de düzgün insanların karşısına çıkıyor sanki.
Hocam şöyle. Acaba mı ya?
Bizim karşımıza çıkıyor.
Arkadaş bak biz şimdi bak çözdük şifreyi. Hocam şifreyi çözdü. Bu para düzgün insanların karşısına çıkan bir şey hocam. Fakat işte düzgün insanlar da düzgün oldukları için o parayı kabul etmiyorlar. Bence hayatımızda bu bir şey bak. Aramızdan şimdi ofiste çalışan ya da başka bir işte şu an iş trafiğinde, dönüş trafiğinde olan insanlar bir düşünsünler. Eğer para bana niye gelmiyor diye düşünüyorsa iki soru var. Bir, düzgün bir insan mısın? Ha şimdi diyecek ki ben çok düzgün bir insanım, para yine gelmiyor. O zaman abi hatayı son anda yapıyorsun. Demek ki şu abimiz gibi Allah sana 60 bin doları çantada gönderiyor. Sen kalkıp sahibine teslim et. Herhalde bu. Yani burada bunu anlamamız lazım
hocam.
Bir de
hocam. Şunu düşünüyorum. Hep bu tip haberlerde şöyle. Hani 60 bin dolar yine hani çok büyük para demeyeyim.
Evet.
Bazen oluyor böyle işte 500 bin doları evet. Bankın kenarında unuttu gitti.
Evet.
Mesela buna şaşırıyorum ben. Hani
nasıl unutacaksın değil mi?
5 bin evet. Lira taşısam yanımda cebimi... İçinde elinde tutup parayı öyle dolaşırım.
Evet
yani.
Hocam ben yanlış olacak, belki beni yargılayacak insanlar, belki söyleyeceğim şey suç bile suç kapsamında bile değerlendirebilir ama hani fikir olarak, bir fikir beyanı olarak 60 bin doları 100 bin doları bir bankta unutan bir adam, o para ona geri gelmese mağdur olmaz gibi geliyor bana. Çünkü parayı bulduk ya, motivasyon hep şu oluyor insanlarda: abi boş ver ya, belki çoluğu çocuğu rahatsızdır, belki ihtiyacı vardır. Lan oğlum, 60 bin doları adam bankta unutacak kadar bir adamsa onun hiçbir ihtiyacı yoktur bence. Eğer hediye çeki istiyorsanız bu hayattan neden olmasın yani. Ya şaka bir yana, tabii ki güzel olan bir şey
yok,
yapmış.
Doğru hareket.
Ben yapar mıydım? Şöyle çantayı bulduktan sonra şöyle bir elimi kaldırıp havaya. Çantayı unutan var mı? Çantası olan var mı? Allah Allah falan böyle diye yürüyebilirdim. İçinde bir telefon numarası yoksa. Bence yolda buluyorsan 60 bin dolar olmaz tabii. İade etmek lazım. Tebrik ediyoruz bu temizlik görevlimizi. Helal olsun diyoruz hocam. Bakın biz bile yapamadık yani. 2 dakikada kafamız, aklımız bir karıştı yani. Bir tarafımız ayrı oynamaya başladı. Bravo diyoruz. Sahibine de geçmiş olsun. Bir daha unutma kardeşim. Bankta, cami avlusunda ya da işte ne bileyim yol kenarında unutmayı ver. 60 bin dolarına sahip çık.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam diyorsun ya, hep de iyi insanlara geliyor böyle paralar, işte parkta para unuttu ve temizlik işçisi parayı buldu, iade etti, ona bir tane çokomel verdiler falan gibi bir haber oluyor ya genelde. O haberlerden bir tanesi gene. Bu sefer hocam abimiz hesabında parayı görmüş. Bir anda hesabına çat diye 250 bin TL para gelmiş.
Geçen gün de benzer bir şey vardı.
Bu hep oluyor. Elazığ'da hocam bu haberimiz, Elazığ'da olmuş. İşin buradaki enteresan tarafı şu: bu abimizin o gün doğum günüymüş. Ve para geldiğinde demiş ki herhalde Banka bana sürpriz yaptı. Biliyorsun çünkü bankalar doğum günlerinde.
Bayağı çok iyi bahane bu arada.
Bilgehan Başkan, senin doğum günün neydi?
18 Haziran.
Tamam, sana 1 milyon falan verecekler diye biliyorum. Bana çünkü 1,5 verdiler.
Hadi ya.
Tabii sana vermediler mi hocam? Doğum gününde banka 1,5
milyon. Bana her sene 1 milyon geliyor.
Her sene değil mi? Hocam ben de onu seviyorum. Yani bir banka müşterisini memnun etmeli doğum günlerinde. Abimiz böyle düşünmüş, yani böyle bir şeyin gerçek olacağını zannetmiş. Ve 250 bin lirayı önce demiş ki herhalde banka bana bir sürpriz yaptı diye düşünüyor. Sonra eşine dostuna bunu duyurunca eşi dostu diyor ki lan öyle şey olur mu oğlum, banka banka kime 250 bin lira para yollasın doğum günü diye. Denince o parayı iade etmiş. Zaten biliyorsun böyle paralar çok da kalmıyor bankacılık işlemlerinde, onu hemen anlıyorlar, düzeltiyorlar. Doğum günü kutlu olsun diyelim Elazığlı abimize. Küçük de olsa bir mutluluk yaşamış yani. Ne bileyim, bir kitap alsalardı mesela doğum gününde bu kadar sevinmezdi. En azından bir an yaşadı yani, o an için bence değer. 250 bin lirayı kimse kimseye doğum gününde yollamıyor hocam. Senin hiç böyle pahalı hediyeler yapmıştığın var mı hocam birilerine? Pahalı bir hediye. Kendini açtığın bir pahalı hediye.
Yani yok.
Gençliğinde
yok.
Falan da olmadım hocam.
Yani kendime göre açtığım oldu tabii ama çok büyük şeyler değil aslında.
Sende var mı Bilgehan Başkan böyle yok. Şeylik? Ya ben de lanet olsun var ya hocam, kendimi yani tutuyorum şu anda ama elime bir yerden para geçse var ya hemen böyle bir jest mest böyle bir saçma tarafım
sende
var benim de.
Sende bir şey
ya.
Var ama bonkörlük var sanki.
Hem bonkörlük hem de böyle bir şovculuk, şovculuk var.
Aşan şeyler dedin. Jesti hepimiz severiz.
Hayır, aşan yerde. Jestler yaparım. Eğer yeteri kadar şey yapmam.
Ev mi alıyorsun?
Ha, yapmam, olursa yaparım diye kendimi bozarım diye korkuyorum.
Ha.
Severim be.
Ya alabiliyorsan da al birini ev. Ne var ya?
Kendimi alırdım önce. Yani. Alabiliyorsaydım kendimi alırdım. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te pazartesi akşamının şarjını yedik bitirdik. Vay be, ne akşamlar yedik ya. Trafik saatlerinin artık yediklisi olduk hocam. Yüzlerce bölümümüz var Bilgehan Başkan. Yüzlerce programımız var.
400 olacak.
400 olacak. Bunlar ne oluyor başkanım? Bunlar
podcast
hava oluyor mu?
Oluyor.
Podcast oluyor. Bravo.
Web sitesinde veya app'te dinleyebiliyorlar.
Spotify'da da var galiba. YouTube'da da var.
Var. Hepsinde var.
Tamam. Instagram'ımızda bunları paylaşacağız. Bizi takip ederseniz Instagram hesaplarımızı Murat ZS'ye başta olmak üzere Fenomen Türk'te aynı şekilde. Bu yayınlarımızın güzel kesitlerini paylaşıyoruz. Güzel anlarını paylaşıyoruz. Ha, ayrıca full bölümü de değil mi paylaşıyoruz bölümünü yani paylaşıyor. Şarkılarını kesip kesip podcast gibi muhabbet paylaşıyoruz. Dinlerseniz, ilgilenirseniz seviniriz efendim. Görüşmek dileğiyle, yarın 18'den 20'ye buradayız.
Murat Özsoy'la
Şarj.